Ayrım 25.
Sayfa 320. Bu plana göre 10 yılda ödenecek miktar 36.6 milyon euro olacak. Galata Port'tan yılda 400 milyon euro gelir sağlayacağı düşünüldüğünde, ikili 3.8 milyar euroluk 49 yıllık kirayı 12 yılda çıkarmış olacak. Bu ödeme planına göre limanın peşin değeri 200 milyon euroya karşılık geliyordu. Bu ortaya çıkar çıkmaz kelimenin tam anlamıyla Kızılca kıyamet koptu. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından Rahmi Koç, "Şartları bilsek biz de ihaleye girerdik" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Ve kısa süre içinde ortaya çıktı ki Galata Port ihalesinin pazarlığı, daha 2003'ün Şubat ayında yapılan ve Nisan 2003'te oferlere verilen Kuşadası Limanı ihalesi döneminde görüşmelere konu olmuş. Ortaya atılan iddialara göre ofer grubuna bağlı kişilerle görüşmeler Maliye Bakanı ve Başbakan düzeyinde de gerçekleşmişti. Başbakan görüşmeyi sonradan hatırladı. Bu konu 22 Eylül günü basına yansıyınca Başbakan, "Benim kimseyle kalkıp da mesela ifade edilen son oferle ilgili olarak Başbakanlıkta görüşmem veya bir başka yerde görüşmem falan filan gibi bir şey olmadı" dedi. Aynı gün akşam saatlerinde katıldığı bir televizyon programında ise bir soru üzerine "İlk görüşmem Davos'ta, Ocak 2004'te oldu" dedi. Ofer ile ikinci bir görüşme daha yaptığı izlenimi veren Erdoğan, soru üzerine ikinci görüşmeyi ise hatırlayamadığını söyledi. Ardından Maliye Bakanı'nın özelleştirmelere talep özel şirketlerin uçaklarıyla Çin'e yaptığı geziler derken, olay önce Başbakan ve Ulaştırma Bakanı ile Maliye Bakanı hakkında, daha sonra Maliye Bakanı hakkında gen soruya kadar götürüldü. Tüm bu iddialar ve cevapları AKP iktidarının en zor 5 ayını oluşturacaktı. Organize bir şekilde yolsuzluk iddiası. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın başrolü oynadığı süreçte ilk gen soru önergesi de Ekim ayında TBMM'ye verildi. Bu başvuruda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışıyla Galata Port ve Kuşadası Limanı ihalelerinde organize bir şekilde görevlerini kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak ve bu surette kamuyu zarara uğratmakla suçlandı. Deniz Baykal suçluyor. 25 Ekim 2005 günü ele alınan önerge için söz alan CHP Genel Başkanı, Kuşadası Limanı özelleştirmesi TÜPRAŞ ve Galata Port için hükümeti şöyle eleştirdi. "Özellikle son zamanlarda ortaya atılan gerçekleştirilen 3 uygulamanın toplum vicdanını çok ciddi bir biçimde sarsmış olduğunu görüyoruz. Kuşadası'nda limanla ilgili bir ihale gerçekleştiriliyor ve bu ihale Ofer Kutman ikilisinin de bulunduğu bir ortak girişim grubuna 27 milyon dolara veriliyor. Aslında oraya nasıl geldi, daha önce kim aldı, o konulara girmiyorum. Birinci ihaleye göre 9 milyon dolar daha düşük verdiği halde, Ofer grubuna 27 milyon dolara yeni bir ihale yapmadan, daha önceki ihalenin doğal uzantısı olarak, böyle bir ilan başlangıçta yapılmadığı halde ihale veriliyor. Yapılan ihale üzerine Bayındırlık Bakanlığı bir yeni yönetmelik düzenliyor. Bu yönetmelikle yine ihale yapılırken söz konusu olmayan bir imkan, Bayındırlık Bakanlığı'nın bu yönetmelik düzenlemesiyle ihaleyi kazananlara sağlanıyor. Yani bir liman işletmeciliği olarak girilen bu ihale, bir süre sonra sadece bir liman işletmesi olmaktan çıkıyor. Limanın üzerinde bazı tesislerin kurulması imkanı da ihaleden sonra sağlanarak, ihalenin özü, içeriği çok köklü bir biçimde değiştiriliyor ve denizin doldurulması suretiyle 7000 metrekarelik bir inşaatın yapılması imkanı sağlanıyor. İhaleden sonra sağlanıyor. Bayındırlık Bakanlığı'nın yönetmeliği de sağlanıyor. Fakat bu işin yasalara aykırı olduğu iddia ediliyor. Arka arkaya gelen yargı kararları konuyu tıkıyor. Bunun üzerine ihalenin hukuki bir zemine oturması için Bayındırlık Bakanlığı kıyı kanunu uygulamasına dair yönetmelikte bir değişiklik yapıyor ve bu değişiklik 30 Mart 2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanıyor. Ve bu arada Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden ilgili ihaleyi kazanan grup, yıllığı 90 milyar 150 milyon liraya Ege Denizi'ni kiralama anlaşması yapıyor, bir kontrat imzalıyor. Ege Denizi'ni kiralıyor ve denizi doldurma işlemlerine başlıyor. Bu yönetmelik değişikliğine anayasaya ve kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle büyük tepki gösteriliyor. Odalar itiraz ediyor. Danıştay 6. Dairesi bu talebi haklı buluyor ve yönetmeliğin yürürlüğünü durduruyor. Ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Danıştay kararını hiçe sayarak 29 Haziran 2004 tarihinde 1 bölü 1000 ölçekli revizyon imar planını yürürlüğe sokuyor. Danıştay kararına aykırı olarak bu yönetmeliğin hukuken geçersiz olduğu tespit edilmiş olduğu halde, bu plan değişikliği işlemi hakkında da yürürlüğü durdurma kararı alınıyor. Bayındırlık Bakanlığı'nın onayladığı bu planda yine yargı kararıyla durduruluyor. Bütün bu yargı kararlarına ve Kuşadası halkının ve esnafının tepkisine rağmen, çeşitli direnmelere rağmen inşaat aynen devam ediyor. Bir hukuk devletinde hiçbir şekilde tasavvur edilemeyecek olan bu uygulama rahatlıkla sürdürülüyor, deniz dolduruluyor, inşaat yapılıyor, ihaleye liman işletmesi olarak girip onu o şekilde alanlar, limanın etrafında dükkanlar, iş yerleri kurmak şansını ve olağanüstü bir rant elde etme fırsatını bakanlığın sürekli değiştirdiği yönetmeliklerle ve yargı kararlarının ihmal edilmesi dikkate alınmaması suretiyle fiili durum yaratılarak bir rant paylaşımı sürdürülüyor. Bu mücadele sırasında grubun yetkilisine yönetmeliğin yasaya aykırı olduğu ifade ediliyor. Grup yetkilisinin cevabı şudur: yönetmelik aykırıysa kanun çıkarırız ama bu iş olacaktır. Kuşadası'na da Galata'ya da, Galata lafı ilk kez orada telaffuz ediliyor, bu yeni anlayışla yaklaşılacaktır, bunu içinize sindirmelisiniz diyor. Bunların hepsi kayıtta var, CD'ye çekilmiş vaziyette. Daha yönetmeliğin hukuka aykırılığı tartışması yapılırken kanun çıkarılacağı ifade ediliyor. Kim tarafından? İhalenin ortaklarının birisi tarafından, Sayın Kutman tarafından. Değerli arkadaşlarım, şimdi gerçekten de bu bir iş adamının boş böbürlenmesi olmaktan çıkıyor bir süre sonra. Temmuz ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi o meşhur torba kanunlardan birisi olarak gerçekten de Danıştay'ın iptal ettiği bu yönetmeliği kanun haline dönüştürerek, kanun düzeyine çekerek hukuksuzluğu, anayasaya aykırı çünkü hukuksuzluk hala devam ediyor. Kanun düzeyine çekerek emri vakiyi sürdürme çabası içine giriliyor. Buna da Türkiye Büyük Millet Meclisi alet oluyor. Ne kadar esef verici bir tablo, ne kadar esef verici bir tablo. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir iş adamının bu yönetmeliği iptal ettirirseniz kanun çıkarır sözü doğrultusunda maalesef kanun çıkarmaya katkı veriyor. Şimdi 3 Temmuz 2005'te bu talimat yerine getiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne gönderdik ve 16 Eylül 2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bu konu yansımıştır. Şimdi hukukun kararını bekliyoruz. Burada tabii dikkati çeken önemli nokta şu: nasıl oluyor da bir iş adamı bir ihale dolayısıyla hiç kimsenin Türkiye'de söyleyemeyeceği bir sözü, AKP'nin grup başkan vekilinin söyleyemeyeceği bir sözü, bir bakanın söyleyemeyeceği bir sözü söyleme hakkını ve yetkisini kendinde buluyor ve gerekirse kanun çıkartırız diyor. Ve ne yazık ki o kanun da çıkıyor bu meclisten. Bu arada tabii şunu da hatırlatmam gerekiyor. Bundan önceki bir noktada 12 Aralık 2003 tarihinde gene bu zevat Sayın Maliye Bakanı'na çok gizli ve özel kaydıyla bir yazı yazıyorlar. Bu yazıda 7 ayrı limanla ilgili teklif veriyorlar ve teklifi de 1 milyar 35 milyon dolar olarak söylüyorlar. Toptan bir teklif. Yani bu ülkede bir limanla ilgili tasarruf nasıl yapılır, kim yapar, ihale komisyonunun yerine Maliye Bakanı nasıl geçirilir? Maliye Bakanı'nı 7 limanı satın alma konusunda bir muhatap olarak kabul etme imkanını bir iş adamı nasıl kendinde bulabilir? Bütün bunlar tabii cevaplandırılması gereken önemli sorular olarak duruyor. TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ın %14.76'sının borsada toptan satışı ile ilgili. Şimdi bakınız, 7 Ocak 2005. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na Özelleştirme Yüksek Kurulu bir yetki veriyor. Bu yetki 1 katrilyon liraya kadar İMKB'de özelleştirilecek kurumlarla ilgili olarak ihaleye çıkmadan bir satış yapılmasına olanak veren bir karardır. Yani birdenbire Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi'ne sen ihaleye tabi olmadan 1 katrilyona kadar özelleştirme kapsamı içinden satış yapabilirsin diyor. Bu yetki kamuoyunun bilgisine sunulmuyor, dikkatinizi çekerim. Bu 1 katrilyon liraya kadar satış yapma yetkisi kamuoyunun bilgisine sunulmuyor. Ama bunu birisi öğreniyor. Türkiye'nin bunca iş adamı arasından birisi öğreniyor. Kuşadası kahramanı TÜPRAŞ'ta bu yetkiyi kullanabileceğini düşünüyor ve bu yetkiden haberdar oluyor. 28 Şubat 2005. Global Menkul Değerler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvurarak idare portföyünde bulunan TÜPRAŞ'a ait hisseleri belli bir fiyattan satın almaya hazır olduğunu bildiriyor. Kimse böyle bir imkanın sağlandığından haberdar değil ama o haberdar. Tek başına başvuruyor ve bunu kullanmak istiyor. Türk bürokrasi tarihinde bugüne kadar hiç görülmemiş bir hızla aynı tarihte müracaat edilen tarihte, yani 28 Şubat tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tüm işlemleri tamamlayarak bu talebe Özelleştirme İdaresi Başkanı'nın imzasıyla olur yanıtını veriyor. Müracaat 28'de, olur ÖİB Başkanlığı da 28 Şubat'ta. 28 Şubat günü yani bir gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Sermaye Piyasası Daire Başkanlığı'na gerekli analizlerin yapılması amacıyla konuyu intikal ettirmesi gerekiyor. İntikal ettiriliyor başkanlıktan daire başkanlığına. Aynı gün söz konusu daire gerekli analizleri yaptıktan sonra düzenlediği bir değerlendirme raporuyla konuyu başkanlığın onayına sunuyor. Aynı gün. Başkan aynı gün onayı vererek hisselerin İMKB toptan satışlar pazarında satışını uygun görüyor. Bunun üzerine gene aynı tarihte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın aracı grubuna gerekli talimat veriliyor. Ayrıca aynı gün TÜPRAŞ'tan şirketin son durum ortaklık yapısı ve sermaye dağılım tablosu isteniyor. Tablo aynı gün şirket tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na veriliyor. Aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB'ye birer yazı yazılarak satışın 3 Mart 2005 tarihinde gerçekleştirileceği bildiriliyor. Ve bütün bunlar kamuoyunun bilgisi dışında gerçekleşiyor. Acaba bürokrasideki bu hızlı temponun arkasında ne var? Önce 1 katrilyon liraya kadar İMKB toplam pazarında satış yetkisi verilerek hazırlanan kılıfın, kimsenin bilgisi olmadan hazırlanan bu kılıfın içi bu olağanüstü tempoyla bir günde hangi bürokrasi gücüyle, hangi siyaset gücüyle doldurulabiliyor? 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece. Kutman Ofer ikilisi Ankara'ya özel bir uçakla gelip Sayın Maliye Bakanı'nı gece saat 2'de Maliye Bakanlığı'nda ziyaret ediyorlar. Tam o gece yarısı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yarısı. 2 Mart 2005. Petrol İş Sendikası bir yazıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nu uyararak, üçünden önce, bir gün önce, bu satışın hukuka aykırı olduğunu, işlemlerin sonuçlandırılmaması gerektiğini bildiriyor. SPK 12 Mayıs günü yaptığı toplantıda bizim kimseye duyurma hakkımız var yok diye kamuoyuna açıklamalar yapıyor. Ve bugün %14.76 bu bir günlük operasyonla satılıyor. Kanuna aykırı olarak, gizli olarak, kamuoyunun bilgisi dışında satılıyor. Ve Global Yönetim Kurulu'nun üyesi 2 kişi TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak yerleştiriliyor. Bir süre sonra çok mu ileri gittik acaba diye bir korku ve panik ortaya çıkıyor. Bu iş bu kadar aleni götürülmez diye bir kaygı çıkıyor. Global Yönetim Kurulu'ndan 2 kişi TÜPRAŞ Yönetim Kurulu'na atandıktan sonra biz vazgeçtik, istifa ediyoruz deyip TÜPRAŞ'tan ayrılıyorlar. Ama bu olayı örtbas etmeye değil, olayın öneminin ortaya çıkmasına, aleniyet kazanılmasına yardımcı oluyor. Yapılan işlemlerin, verilen beyanların tümü kamuoyunu yanıltmaya yönelik. Sermaye Piyasası Kurulu'nu uyarıyor, bunu ilan etmeniz gerekirdi diye. Fakat bunlar havada kalıyor. Bugüne kadar bu doğrultuda hiçbir şey yapılmıyor. Peki bu satıştan ne elde ediliyor? TÜPRAŞ'ın daha sonraki satışının ortaya koyduğu rakamlarla bir değerlendirme yapınca 752 milyon dolarlık bir kaynağın bu ikiliye kanunlar hiçe sayılarak gece yarısı buluşmalarından güç alarak olağanüstü bir bürokratik telaş içine devredilmiş olduğunu bize gösteriyor. 752 milyon dolarlık bir kazanç 6 aylık bir bekleme süreci içinde ortaya çıkıyor. Yazıktır ve günahtır. Bu yoksul milletin 752 milyon dolarını bu gece yarısı pazarlıklarıyla kendisi için defalarca af çıkarmış Maliye Bakanı'nın organizatörlüğünde Türkiye'ye kabul ettirmeye hakkınız yoktur. Galata Port 149 yıllığına gitti. Sonra Galata Port'a geliyoruz şimdi. Galata Port'ta da bir yeni olay. Galata Port 49 yıllığına yap işlet devret modeliyle ihale ediliyor. 24 Ağustos 2005 günü. Şimdi bu konuda yaygın bir yanlış kanaat var. Bu vesileyle onu düzeltmek isterim. 49 yıllığına ihale ediliyor diye hep biliyoruz ama daha çok kişi farkında değil. İhale her ne kadar 49 yıl diye belirlenmişse de bir uyanıklık yapılıp ihale şartnamesine şöyle bir ifade yerleştiriliyor. Görevli şirket lehine Türk Medeni Kanunu'nun 836. maddesi dairesinde tapu tesis edilecek 49 yıllık bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkı çerçevesinde diyor. 836. maddeye baktığınız zaman üst hakkı sürenin 1/4'ü dolduktan sonra kurulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok 100 yıllık yeni bir süre için uzatılabilir diyor. Yani 49 yıl oluyor mu size 149 yıl? İhale yapılıyor. İhaledeki manzara şu. İlk 3 yılda hiçbir şey ödenmeyecek. Hiçbir ödeme yok. İlk 5 yıl ödeyeceği para alanın sadece 7.418.400 euro. İlk 10 yılda ödeyeceği toptan para 34.134.000 euro. 20 yılda ödeyeceği para 152 milyon euro. Ballı börek bir ihale. Şimdi bu ihalede ne var? Bu ihalede 100 bin metrekarelik arsa üzerinde 151.655 metrekarelik inşaat yapılacak. Binaların oturma alanı 34.742 metrekare olacak. Gümrüklü alan 11.094 metrekare olacak. Yani 11.094 metrekarelik gümrüklü alana 151.655 metrekarelik Galata'da bir inşaat izni veriliyor. Rahmi Koç, ya bilseydim bunu ben grup olarak değil kendi şahsi imkanımla girerdim diyor. Bu olayın kahramanları tabii önemli, birdenbire önem kazandı. Başbakan'a soruyorlar, siz tanıyor musunuz bu her taşın altından çıkanları, bu Ofera ailesini? Başbakan öğlen açıklama yapıyor, diyor ki, hayır tanımıyorum, hiç görüşmedim. Akşama kadar sürüyor, yatsıya kadar sürüyor, yatsıda çıkıyor, diyor ki, bir kere görüştüm. Yatsıda da tam söylemiyor, bir kere görüşmüş değil, 4 defa görüşmüştür, hepsi kayıttadır. 3 defa Davos'ta görüşmüştür, ayrıca da Ankara'da görüşmüştür. Sayın Maliye Bakanı diyor ki, biz aktif pazarlama yapıyoruz, biz aktif pazarlama yapıyoruz. Yani ne yapıyor? Galata Port'un, Kuşadası'nın, Tüpraş'ın satılması için aktif pazarlama yapıyor. Kime yapıyor bu aktif pazarlamayı? Yaptığı pazarlamadan Koç'un haberi yok. Yani bu şartları bilmiyorum, ben bilsem ben girerdim diyor. Türkiye'de iş adamlarının haberi yok ama aktif pazarlama yapıyor. Galata Port adı Oferlerin mi? Anavatan Partisi adına konuşma yapan AKP'nin eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu şunları söyledi. Ortada 3 tane olay var. Bu olayların hepsinde de aynı kişiler, aynı isimler var. Ve bu olaylarla ilgili bir dizi yalan var. Şimdi Kuşadası'ndan başlayalım. Kuşadası ihalesinde ikinci olan firmaya bu ihaleyi yaparken Sayın Bakan'a soruyorum. Sayın Bakan, bu projenin içinde Galata Port var mıydı, yok muydu? Yani sorum şudur, daha Kuşadası ihalesi verilmesi safhasında siz ihaleyi alan firmayla Galata Port üzerinden, daha doğrusu o projenin adı Salı Pazarı Tophane Projesidir. Çünkü projenin isim babası da projenin fikir sahibi de, fikrin kaynağı da bendeniz olduğum için biliyorum. Onun Galata Port'a dönüşme hikayesini de soracağım Sayın Bakan'a. Acaba bir söz verdiniz mi, bu konuyu konuştunuz mu? Evet veya hayır gibi basit bir cevap bekliyorum. Yani ihale süreci açılmadan önce, Kuşadası ihalesinin yapılması sürecinde, daha Salı Pazarı ile ilgili işlemler söz konusu değilken, Kuşadası ihalesini alan Kutman Ofer grubuna, siz Galata Port'la ilgili bir söz verdiniz mi, bir bağlantı kurdunuz mu, kurmadınız mı? Bunun cevabı evet veya hayır kadar çok kısa bir cevaptır. Ama bunun cevabının verilememiş olduğunun altını ben buradan çiziyorum. İnşallah Sayın Bakan buraya geldiğinde bunun cevabını verir. Anavatan Partisi sıralarından alkışlar. Bu cevap bizi yakından ilgilendiriyor. Ben sordum, Sayın Bakan cevabını vermedi. Verecek ama sizler de tanık oldunuz. Daha başlangıçta Salı Pazarı projesinin Galata Port'a dönüştürülmesi evresindeki, buna Galata Port ismini veren Ofer grubudur, Ege Port adını Kuşadası'na veren gruptur. Bir kere orada aldıkları imtiyazların hukuka aykırılığı, daha sonra uygulanma biçimi açık seçik delilidir ve bunun hesabı hukuken sorulacaktır. Bugün belki parmak üstünlüğü dolayısıyla sorulamıyor olabilir. Ancak parmak üstünlüğünün bittiği bir gün de gelecektir. Ha, hiç gelmez, kim öle kim kala diyen olabilir. Evet, kim öle kim kala, kalan olmayacak. Ama öyle ama böyle, o ortak medeniyet değerlerimizin bize çizdiği evren içerisinde bir gün bunun hesabı mutlaka sorulacaktır ve cezası çok ağır olacaktır. Şimdi bu ihale yapılıyor, şimdi teklifler yapılmış. Tekliflere göre bir kere bu teklifleri biz, 49 yıllık ödeme planı biçiminde yapılmış. Bunların gerçek değerlerini nasıl bulacağız? Ekonomi dilinde present value dedikleri hali hazır değerine bakarak bulacağız. Ben size hali hazır değerlerini söylüyorum. Birinci olan, birinci olduğu ilan edilen firmanın verdiği değer 221.132.570 €'dur. Eğer faiz oranı %8 kabul edilirse, ama faiz oranı aşağı yukarı %10 reel düzeyde borçlanan bir ekonomi için baktığınızda, birinci grup geldiği iddia edilen teklifin verdiği değer hali hazır değerleme, yani ödeme planından %10 geri gelinerek hazine bonolarına ödediğiniz faizdir reel olarak. Yani borçlanma ihtiyacınıza göre elde edilen değer 130.258.378 €'dur. Peki ikinci olanın, bu çok ilginç, 30.236.000 İkinci olanın teklifi, ikinci olan firmanın başından itibaren bu sürecin ortağı olarak geldiğini ve bütün toplantılarda, toplantıların pek çoğunda, eğer Ofer'le beraber, Kutman'la beraber yan yana oturduğunu herhalde Sayın Bakan burada inkar etmeyecektir. İkinci olan firma belli ki bu yarışmada tavşan koşmuş. Gelelim üçüncü firmaya. Üçüncü firmanın present value'su %10 faiz değerlemesinde 141.000.000 €'dur. Yani bir kere siz birinci ilan ettiğiniz firmayı yanlış ilan ediyorsunuz. Birinci olan firma present value'sundan baktığınız zaman, bugünkü hali hazır değerinden baktığınız zaman 11.000.000 € daha yüksek değer bildirmiş. Daha bitmedi. İlk 20 yıl toplamına bakıyorsunuz firmaların ve ödedikleri paraların. İlk 20 yıl toplamı birinci olan, birinci olduğu açıklanan Ofer Kutman ortaklığı 155.021.720 €. İkinci olan 19 milyon, onu geçin. Üçüncü olduğu ilan edilen FIBA ortaklığının teklifi 20. yılın sonunda 305.754.521 €. 31. yıla bakıyoruz. 31. yılda dengeye geliniyor. Demek ki 30. yıla kadar ödemelerde de birinci olduğunu ilan ettiğimiz firma birinci değil. Ben bunun para meselesine değilim. Parası az olmuş, çok olmuş meselesine değilim. Ama her şey hukuka uygun yapılmak zorundaydı. Burada hukuka uygun yapılmadığı aşikar ama asıl büyük facia nerede? Asıl büyük facia Tüpraş ihalesinde. Tüpraş ihalesinde hukuka aykırılıkları saymakla bitmeyecek kadar çok. 7 Ocak tarihinde ÖYK kararı alıyorsunuz. Kararı aldığınız tarihten 8 ay sonra karar tarihini yazmadan, çünkü yazmaya utanıyorsunuz, açıklamak zorunda kalıyorsunuz. Nereden biliyordu Kutman grubu sizin böyle bir karar aldığınızı? Bir katrilyonluk bir satış yapma yetkisine özelleştirme idaresinin sahip olduğunu nereden biliyordu? Nereden biliyordu, var mı? İşte bu görüşmelerden biliyordu. Biz neyi soruyoruz? Bizim sorduğumuz soru ne? Bu görüşmelerin içeriğini açıklayın. UNAKIT'a ne ofer ne de kofer tanırım. Maliye Bakanı her şeyin yasalara uygun yapıldığını anlattığı konuşmasında eski kabine arkadaşı olan ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu'nun Galata Port'un isim babası olduğunu iddia ederken Kuşadası ihalesinin yapıldığı 2003 yılında oferleri de tanımadığını ve Galata Port ihalesinin ise 2005 yılında, yani özelleştirmenin kendisine bağlanmasından 2,5 yıl sonra bağlandığını belirterek kendisini savundu. UNAKIT'ın konuşmasından akıllarda kalan bazı bölümler şöyleydi. Sayın Mumcu, bunun isim babası, şimdi söyleyelim. 29 Nisan 2002 tarihindeki Bakanlar Kurulu'nun kararı ve o Bakanlar Kurulu'dur. Herkese hakkını verelim. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Bakınız şimdi, Kuşadası'nda ihale yapılırken Galata Port'un biz pazarlamasını, ona bir sözler vermişiz şeklinde bir evet mi hayır mı sordurmaya çalışıyor. Yani bu ne kadar çirkin bir şey. Ben alıyorum birilerine peşkeş çekmek için o ihale yapılırken o ihaleyi tutuyorum. Öteki ihaleyi konuşuyorum. 3 sene sonra yapılacak ihaleyi konuşuyorum. Bir defa Kuşadası'nın ihalesi yapılırken ihalesi yapılma anında özelleştirme bana bağlı değil kardeşim. Bunu da mı düşünmediniz? Bana bağlı değil. Daha özelleştirme bana bağlanmamış. Ben nasıl birilerine gideyim? Ben o zaman ne ofer tanırım ne kofer tanırım. Hiçbir şey tanıdığım yok. Nasıl olur bu? Ayıp oluyor, ayıp oluyor. Ben şimdi size soruyorum. Bir muhalefet olarak sabahleyin gazeteleri okuyun. Gazete haberlerine göre gelin burada muhalefet yapın. Olmaz. Olur da böyle olur işte. Şimdi size soruyorum. Mesela diyor ki şeyleri de anlatacağım sırasıyla. Nasıl olmuş, nasıl etmiş onları anlatacağım da. Önce şöyle bir şeyleri söyleyeceğim. Şimdi ana muhalefetin sayın genel başkanı diyor ki bu bakan saat 2'de bakanlıkta görüşmüş. Böyle bir şey yok. Tamamen gerçek dışı. Eğer bunu kim haber verdiyse bu tamamen gerçek dışı. Gündüz torbaya mı girdi ya? Ben gece 2'de konuşayım. Gündüz gelirler konuşurum. Herkesle de konuşurum ben. Ama bu yanlış haberlerle gelip beni suçlamanın ne kadar gayri ciddi olduğunu görmenizi istedim. Onun için söylüyorum. AKP hükümetinin Bakanlar Kurulu üyesi olan ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu ise her şeyin ortaya çıkması için Bakanlar Kurulu tutanaklarının açıklanmasını istediği konuşmasında hükümete şöyle yüklendi. Ben şimdi tek tek altını çizeceğim müsaade ederseniz. Şunu istiyorsanız arkadaşlar, belge istiyorsanız en açık belge şudur. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın Türkiye kamuoyuna dönüp oferlerle görüşmediğini söylemesinden sonra akşamüstü bunu itiraf etmek zorunda kalmasıdır.